Daha sonra Ma'bede'l-Cüheni'yi Abdülmelik bin Mervan döneminde idam ettiler bu görüşten ötürü. Her ne kadar yani sahabe gitmiş olsa da, Raşid halifeler gitmiş olsa da, elhamdülillah yine o zaman her ne kadar zulüm de yani zalim iktidarlarda olsa yine bu mesele dikkat ediyorlardı. Bu Ma'bede'l-Cüheni'yi idam ettiler. Bunun bir takipçisi yani halefi vardı. Geylani Dimeşki diye. Onu da ondan sonraki Hişam bin Abdülmelik yani Abdülmelik'in oğlu Hişam döneminde onu da idam ettiler. Bu görüş yani bu fırka kayboldu. Yani fırka itibarıyla. Yani Kaderiye fırkası o şekliyle sona erdi ama elbette o fikri devam etti. Daha fikri devam etti. Bu görüşe itiraz eden bir reaksiyon olarak şey çıktı ortaya. Cehm bin Safvan. Cehm bin Safvan. Bu çıktı ortaya. Bu dedi ki bilakis ne demek yani Allah Azze ve Celle insanların kulun fiillerini yaratmaz. Herkes kendi amelinin sahibidir, kendi amelini yaratır. Bilakis dedi Allah Azze ve Celle her kulun fiilini yaratır. Hiçbir kul kendi irade sahibi değildir. Kendisi irade sahibi değildir. Yani adeta nedir? Adeta bir rüzgarın önünde olan bir yaprak gibi. Rüzgar ne tarafa eserse o da o tarafa eser. Hiçbir iradesi yoktur. Hiçbir kudreti yoktur demiştir. Bu fırkaya ne diyorlar? Cehmiye. Cehmiye yahut da Cebriye. Niye Kaderiye demişler bu fırkaya? Çünkü Allah'ın yani Allah'tan kudreti nefy ediyor ve kudreti kim için ispat ediyor? Kul için ispat ediyor ki kul her şey yani kul kendi ameline yaratandır. Cebriye niye diyor? Bu fırkaya Cebriye demenin sebebi nedir? Çünkü diyorlar ki kul iradesi yoktur. Allah cebreder. Her şeyi Allah yaptırır yani. O hiçbir şeyde kendi ihtiyar ehli değildir. Bir şeyi seçemez. Allah azze ve celle her şeyi yaptırır. Ha bu görüşten yola çıkarak nasıl bir şeye varmışlar pekala? İman tarifinde cehmiler demişler ki eğer madem ki kulun yani ameli ve bütün hali yani Allah'ın emri altında ise demek ki onun iradesi yok. Kulun iradesi yok. İradesi yok ise o zaman nedir? O zaman mükellef değildir işlediği amelden ötürü. Ha, mesul değildir. Çünkü irade sahibi değildir. O zaman iman nasıl tarif etmişler? Demek ki iman nedir? İman eşittir demişler. Marife. Marife. Yani bir kişinin Allah'ı bilmesi onu mümin yapar. Onun amel boyutu önemli değil çünkü Allah Azze ve Celle emrediyor. Allah yazmış, işliyor yani. Yoksa o kendi iradesiyle yapmıyor ki. Allah yazdığı için yapıyor. Ha onun için yani onun mümin olması için kafi gelen nedir? Allah'ı bilmesi. Allah'ı bilecek, Resulünü bilecek, kitabı bilecek. Yani marife sahibi olacak mümindir. Onun dışında hiçbir şey gitti yani bir şart koşmamışlardır. Cehmiler bunlar ha. Tabi böyle olunca bunun tabi neticesi olarak nedir? Amel nedir? İman değildir. Demek ki amelin imanla hiçbir alakası yok dediler. Bu fırkaya ne diyorlar? Ayrı bir isim. Murciye. Murciye. Daha yani daha detaylı bir şeyle Gulati Murciye. Gulati Murciye. Yani aşırı murciye. Aşırı murciye. Bunlar imanı sadece murciye marife ile tarif etmişlerdir. Bu fırkaya ya da bu görüşe yani iman marifedir. Amel imandan değildir. Hiçbir alakası yok yani. Amelin imanla hiçbir alakası yok. Sen ne yaparsan yap, Allah'ı biliyorsan Müslümansın yani. Hatta kim yani o azgınları demişlerdir ki insanın hatta küfür sözü konuşması bilen onun imanını şey etmez. Yani ahirette yine mümin olabilir. Mümkündür yani. Adam mesela dünyada küfür işler, küfür amelleri işler ama ahirette mümin olabilir. Çünkü onun şeysi imanı kalbinde marifesiyle sabit oluyor. Yani şu görüşe göre iblis de mümindir. İblis. Çünkü iblis Allah Azze ve Celle'nin yani varlığını inkar etmiyor. Yahut da Allah Azze ve Celle yoktur dememiştir. Dolayısıyla iblis de nedir? Mümindir. Yani bu söze göre. Tabi bu görüş yani çok kabul görmemiştir her ne kadar Yani o zamanki idare açısından şu görüş uygun olsa da, çünkü Cebriye'ne Allah Azze ve Celle her şeyi yaptırıyor. Elbette bu yani zalim bir iktidar için bir şey, yani bir bahane, bir delil. Bak yani biz yapıyoruz ama zulmediyoruz, ama Allah yazdığı için zulmediyoruz. Allah zulm, yani Allah yazmış, onun için zulmediyoruz. Bu arada kader, kısa bir şey diyeyim yani tamamlansın, anlaşılsın diye. Kader Ehl-i Sünnet'e göre kaç mertebedir? 4 mertebedir. Nedir? 1. İlim. 2. Kitabet. 3. Meşiyet. Ve 4. Halk, yani yaratmak. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle biliyor. Yani her ezeli ilmiyle her şeyi biliyor. Ne olacağı, nasıl olacağı, ne zaman olacağı, ne şekil üzere olacağı, yahut da olmazsa, yani olsaydı nasıl olacaktı? Değil mi? Allah Subhanahu ve Teala bunun hepsini biliyor. O ezeli ilmine dahi binaen, istinaden ne diyor? Olacak olanları yazıyor. Ha? Yani şey kitabında, kader kitabında yazıyor. Çünkü senin ne yapacağını falan falan vakit, falan falan zaman ne yapacağını bildiği için evvelden o olayı kader kitabına yazıyor. O kitap, o vakti geldiği zaman yani senin o amelin, onun daha evvel bildiği, senin yapacağın o işi bildiği ve kitapta yazdığı o amel vakti geldiği zaman, senin o ameli işleme vakti geldiğinde ne diyor? Senin o amel işlemini irade ediyor. Meşiyet o demek. Yani irade ediyor. İrade ettiğinden ötürü ne diyor? Senin amelini halk ediyor, yaratıyor. Sen de o fiili işliyorsun. Fiili işleyen kimdir? Kuldur, sensin. Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Neye binaen? Çünkü senin o işi yapacağını biliyordu. Evvelden. Evvelden bildiği için yazmıştır. Zamanı geldiğinde irade etmiştir. İrade ettiğinin ötürü de ne etmiştir? Yaratmıştır. Bunlar kaderin 4 mertebesidir. Hak ehline göre. Yani hadis ehline göre. Ya da ehli sünnete göre. Selefilere göre. Hepsi yani aynı manada sözcükler. Ama şimdi şey ne etmişti? Mesela Kadriye mezhebi zaten ilmi inkar ettiği için topyekun Kadri iman etti, inkar etti. Kader diye bir şey yok. Kul her şeyi kendisi yaratıyor demiştir. Cehmiler ne etti pekala? Cehmiler dedi de hayır bilakis yani her şey kader. Yani kulun hiçbir iradesi yok. Kul hiçbir şey yani o kendi fiilinin sahibi değil. Allah Azze ve Celle emrettiği için yapıyor, dolayısıyla mükellef değildir. Ha şimdi burada bir tasrih geldi. Yani şu görüşe, şu Cehmil'in görüşüne bir itiraz geldi, yani bir düzeltme geldi. O düzeltme de kim tarafından geldi? Murciyetul Fukaha. Murciyetul Fukaha'dan geldi. Yani Murciye'nin fakihlerinden. Bunlar da kim? Hammad bin Ebu Süleyman diye bir zat. Hammad bin Ebi Süleyman. Bunu belki çok fazla tanımazsınız ama bunun talebesini çok iyi tanırsınız. Ebu Hanife Rahimullah. Ondan sonra da Ebu Hanife'den sonra gelen bütün Hanefiler, bütün Hanefi imamları, Ebu Yusuf olsun, işte Muhammed-i Şeybani olsun, Zuffar olsun vesaire, yani ta bugüne kadar bütün Hanefi imamları Murciyetul Fukaha'dandır. Bu bizim şeyimiz değil. Hani bazı kardeşler Ebu Hanife Murciye dediğimiz zaman kızıyorlar. Bu bizim şeyimiz değil. Yani bu ona karşı bir şeyimiz yok. Kötü kastımız yok. Ama ne? Bunu yani Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Makalatül İslamiyesinde olsun ve bütün kaynak kitaplarının Acuri'de olsun ya da İbn-i Battah'da olsun ya da Hatib el-Baghdadi olsun vesaire yani. Musannaflardan, Abdurrazak'ın musannafını vesaire yani bütün temel yani kitaplar, kaynak kitaplarında Ebu Hanife Murciye'den sayılır, addedilir. Hatta bundan İmam Malik Rahimullah'ın Yahya bin Ma'in'in yani gibi İmam Bukhari'nin, İmam Malik demiştim. Yani bu büyük hadis ehli imamların da Ebu Hanife'yi Murciye fırkasının nispetleri açıktır, nettir. Ama hangi Murciye fırkasına? Şu demden bahsettiğimiz Gulat-ı Murciye değil. Murciyet-i Fukaha'ya. Şimdi bunlar yani Hammad bin Ebi Süleyman ve onun talebesi Ebu Hanife iman nasıl tarif etmişlerdir? Demişlerdir ki iman nedir? Bir kalp ile tasdik. Kalp ile tasdik. İki, dil ile ikrar. Dil ile ikrar. Ve üç nedir? Amel de nedir amel? Yani Amel, imanın delaleti. Yani amel imanda, kalpte imanın var olduğuna delalet eder. Yani eğer amel varsa demek ki kalpte iman var. Ama eğer amel yok ise demek ki kalbinde iman yok. Dememişlerdir amel imandır. Ha? Ama şer'i naslarda şari eğer bir amelin varlığını iman olarak isimlendirmiş yahut da terkini küfür olarak isimlendirmiş ise onlar yine ne etmişlerdir? Demişlerdir ha bu hani misal mesela namazın terki bizzat kendisi küfür değildir. Ama şari diyor ki men terake salat fakat kafar yahut da fakat eşraka kafir olmuştur, müşrik olmuştur diyor kim namazı terk ederse. O zaman ne etmişler? Demişlerdir ki o zaman burada biz o zaman bu şari eğer bunu demiş ise ki şari ne? Kalbin halini biliyor. Yani bize gayiptir kalp. Kalbin halini bilmiyoruz. Ama şari yani Allah Azze ve Celle elbette kişilerin kalbini biliyorlar. Biliyor. Eğer Allah Subhanahu ve Teala şu ameli terk eden kafirdir diyorsa demek ki kafirdir. Biz bilmesek de. Delalet eder demişlerdir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde namazın terki caiz değildir. Yani her ne kadar küfür olarak da kabul edilmese ama namazın terki caiz de değildir. Hatta Ebu Hanife Rahimullah'ın şeysine göre, hükmüne göre, fetvasına göre namazı terk eden kişi hapsedilir. Ve her vakit dövülür. Ta ki namazı kılıncaya kadar. Yani o kişi namazı terk yani ölünceye kadar namaz kılması ölünceye kadar hapsedilir ve dövülür. Her vakit, namaz vaktinde. Hanefi mezhebinin şey olduğu, hakim olduğu bölgelerde, Türkiye Hanefi mezhebinin hakim olduğu bölge değil, Türkiye'ye hakim olan laikliktir. La diniyeliktir yani. Türkiye bir hiçbir yani şey bir dini mezhep hakim değildir. Türkiye hakim olan sadece yani dinden uzak yaşamak. Bu mezhep şeydir. Liberalizm, hürriyet yani mezhebi hakimdir. Ama Hanefi mezhebin hakim olduğu ülkede bakın mesela Pakistan gibi, Afganistan gibi. Orada namazı terk eden adamları çok nadir rastlayabilirsin. Hanefiler ama namazı terk etmezler. Her ne kadar namazın terki fıkhen küfür olmasa da ama namazın terki bu kabul edilecek bir şey değil. Çünkü namazı terk eden Müslüman olmaz ki diyorlar. Halbuki fıkıhta fıkıhlarında namazın terki küfür değil. Ama nasıl bağlıyorlar meseleyi? O amelin terki kalpte imanın olmadığına delalet eder diyorlar. Böyle bir dolaylı yoldan geliyorlar. Ama tabii ne? Ameli imandan kabul etmiyorlar. Bu tabii bir sapma. Yani bu bir sapma. Yani haktan bir sapma. Sonra iman artmaz, eksilmez diyorlar ve istisnayı da kabul etmiyorlar. Bunlar bizim için şu anda çok mühim meseleler değil. Ha bu da murciyetül fukaha. Ha görüyorsunuz ki yani bu fırkalar nasıl şey ettiler, nasıl meydana geldiler? Her biri yani bir anda böyle ben bir şey ortaya ettim demiyor elbette. Yani birbiriyle bağlantılı, birbirleriyle yani reaksiyon içinde. O böyle demiştir, dolayısıyla ona reddetmiştir, itiraz etmiştir. Yahut da düzeltmeye gidiyor. Yahut da görüşünü almıştır ve daha da sistemleştirmiştir. Ha, yani hepsi birbirine bağlantılı. Bu önemli ki varacağımız neticeyi anlamanız için. Bu Murcetül Fukaha fırkasından sonra yahut da bu fırkalara bir cevap hareketi olarak. Şimdi bu fırkalar neyi tartışıyor? Bir insan günah işlediği zaman konumu nedir? Müslüman mıdır, kafir midir? Harici fırkası var. Daha evvel ortaya çıkmıştı. Bunlar ne diyorlar? Günah işliyorsa nedir?
Kafirdir.
Günah işleyen kafirdir. Şimdi bu cehmiler çıktı ortaya. Bunlar da diyorlar ki ne yaparsan yap Allah'a iman ediyorsan kendi iman tariflerine göre nedir? Mu'mindir. Yani mu'mindir. Hasan-ı Basri Rahimullah'ın meclisinde soruluyor. Diyorlar ki işte yani günah işleyen bir adamın hükmü nedir? Oradan talebelerinden birisi ismi Vasıl bin Ata. Vasıl bin Ata. Bu diyor ki böyle bir adam diyor ne Müslümandır ne kafirdir diyor. Bu iki menzile arasındadır diyor. Ha. Menziletin beyne menziletin. İki menzil arasında bir menziledir diyor bu Vasıl bin Ata. Hasan-ı Basri Rahimullah bunu halkasından kovuyor. Bu görüşüyle itizal ediyor. Yani topluluktan ayrılıyor. Dolayısıyla bu fırkayı ne diyorlar? Mutezile. Mutezile fırkası. Bu Mutezile fırkası işin hakikati daha sonra İslam ümmetine hakim olacak. Bugüne kadar İslam ümmetini şekillendirecek, dört mezhebin itikadi görüşünü şekillendirecek kelam ilminin temelini atan fırka olacak. Şu Mutezile fırkası. Bu Mutezile fırkası nas'ı, yani aklı nas'ın öne çeken, şer'i nas'ları akla göre değerlendiren, akla uygun olanları kabul eden ve akla ters olanları reddeden, Allah'ın Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar eden, yani atıl kılan fırkadır. Fırkadır. İmanda ama tabii ne? İman tarifini yaparken nasıl iman tarifini yapıyorlar? Tasdiktir. İkrar. İkrar ve amel. Ha, çünkü Mutezile elbette Mutezile göre amel imandandır. Çünkü niye göre yoksa sen günahkar, yani günah işleyen bir adamın ne diyorlar Mutezile? Diyor ki biz ona dünyada Müslüman hükmünü veririz ama ahirette ebedi cehennemliktir. Yani böyle diyorlar. Dünyada Müslüman hükmünü, yani Müslüman hükmünü, Müslüman muamelesi yaparız. Lakin ahirette ebedi cehennemliktir. Çünkü günah işlemiş, yani günahkardır. Elbette ameli imana dahil ediyorlar. Ama ne? Mutezile fırkasının getirdiği işte çok büyük mesele aklı naklin önüne geçirme ve aklı tamamıyla nakil üzerinde hakim kılma. Yani nasıl üzerinde hakim kılma. Tahsin ve takbih diye bir mesele var. Yani aklın eşyanın güzelliğini, çirkinliğini, doğruluğunu, yanlışlığını aklen, yani akıl bunu idrak edebilmesi, anlayabilmesi. Bunu Mutezile diyor ki bu aklen mümkündür. Aklidir yani. Ha? Tahsin ve takbih, yani bir şey doğrudur, bir şey yanlıştır, bir şey güzeldir, bir şey çirkindir. Mesela şirk yanlıştır, tevhid doğrudur. İsyan yanlıştır, Allah'a isyan etmek yanlıştır, Allah'a itaat etmek doğrudur. Zina etmek yanlıştır, zina etmemek doğrudur. Hırsızlık yapmak yanlıştır, hırsızlık yapmamak doğrudur. Buna bizim, bunun için şeriata ihtiyacımız yok diyorlar. Yani bir Resul gelip de bizi bunları anlatmaya ihtiyacımız yok. Bunlar aklen de bunu biliyoruz. Aklen de bu işlerin yanlış olduğunu ve böyle yapılmaması gerektiğini biz anlayabiliyoruz. Akıl bize bu konuda yol gösteriyor. Akıl burada doğruyla yanlış arasında bize, yani bunu bunu temiz etme kabiliyetine sahiptir akıl diyorlar. Bu Mutezile fırkası. Mesela Mutezile fırkası Kaderiye fırkasının o ilmi inkar etmelerini alıyorlar. Onu da alıyorlar ama ne Kaderiye fırkasının dediği gibi değil. Farklı bir şekilde ne diyorlar? Allah Azze ve Celle ilmini inkar etmiyorlar diyorlar. Elbet, evet yani Allah Subhanahu ve Teala ilim sahibidir. Lakin Allah Azze ve Celle o ilminden sonra ne yazmıştır, ne de irade etmiştir, ne de yaratmıştır. Yani o üç mertebeyi kastediyor, deminden yazdığım o ilimden sonraki üç mertebeyi inkar ediyorlar. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle ilim sahibi. Doğru. Lakin ondan sonra gelen üç mertebe doğru değil. Peki yani niye doğru değildir? Diyorlar çünkü eğer biz onları kabul etsek o zaman Allah Azze ve Celle zulmü nispet etmiş oluruz. Çünkü bir kişi mesela zina işleyen bir kişi o zaman Allah Azze ve Celle onu yazmıştır. Allah Azze ve Celle'nin zina etmesini irade etmiştir ve onun zina etmesini halk etmiştir, yaratmıştır. Ve Allah Azze ve Celle zulmetmekten münezzehtir. Dolayısıyla bu doğru değildir. Ha bunu hatta Mutezile'nin beş esası, usulü hamsa denilen o beş asılları birisi adalettir. Yani Allah Azze ve Celle adildir. Yani kullarına zulmetmez. E pekala o zaman nedir? Demek ki o zaman diyorlar kul kendi fiillerini yaratır. Yani kulun mükellef olabilmesi için kendi fiillerini yaratması gerekir diyorlar. Mutezile fırkası. Bu Mutezile fırkası dediğim gibi bu inanç sisteminin, İslam'daki inanç sisteminin, özellikle inanç sisteminin akıllaşmasının temellerini Mutezile fırkası atmıştır. Mutezile fırkası tamamıyla mantıksal bir fırkadır. Mantıksal bir fırkadır. Bundan ötürü Mutezile fırkasının fikir zincirlerinde, yani düşünce zincirlerinde ve ortaya attıkları görüşlerinde çok fazla tutarsızlık göremezsin. Çünkü mantıksaldır. Yani çıkarımları mantıksaldır. Eş'ariler gibi değil. Eş'arilerin öyle görüşleri vardır ki dersin ki bu ne demek şimdi? Nedir? Misal Eş'arilerde kesb olayı vardır. Derler ki hiçbir kulun kendi iradesi yoktur. Ama yine de kul yani fiillerinden mükelleftir. Şimdi bunu yani o da değil bu da değil. Buna misal getirirler. Şöyle bir misal ile izah etmeye çalışırlar. Derler ki yani misal bir iki kişi dağa çıkıyor. Birisi büyük biri küçük. Yani birisi yetişkin birisi çocuk mesela. Yetişkin çocuğu sırtına attı. Dağa çıktılar. Şimdi ikisi de çıkmadı mı? İkisi de çıktı. Ama çıkan kim? Yetişkin olan. Ha bunun gibi diyor. Yani bir Allah'ın iradesi var. Bir de kulun iradesi var. Kulun iradesi var ama kulun iradesi Allah'ın iradesine tabi. Kesb. İzahı böyle izah ediyorlar. Şimdi nedir yani? İnsan nedir bu diye soruyor. Hatta kendileri bunu izah etmekte zorluk çekiyorlar. Yani eşarilerin görüşlerinde, fikir zincirlerinde ciddi tutarsızlıklar vardır. Ama Mutezile öyle değildir. Mutezile çok mantıksaldır. Çünkü aklidir yani. Akli. Ha niye böyle? İnşallah sonra sonuçta varacağız. Mutezile'den sonra bir fırka şey diyor, türüyor. Bu da Keramiye fırkası. Muhammed bin Keram adlı bir adamın imamlık yaptığı bir fırka. Bu Keramiye fırkası da görüşlerinde, yani iman tarifinde murciyedir. Yani imanı marifeyle tarif eder. Der ki iman marifedir. Marifedir. Ama tahsin ve takbihte mutezileye tabi, yani mutezile tabi demiyor ama o da tahsin ve takbihi akli kabul eder. Der ki yani akıl bir şeyin doğruluğun yanlışlığını anlayabilir. Hatta der ki bir insan aklıyla Allah'ın azze ve celle varlığını bilmesi lazım. Aklıyla, yani aklı hüccettir. Eğer bir kişi akıl sahibi ise Allah subhanahu ve teala bilmesi lazım. Eğer akıl sahibi bir kişi Allah'ı bilmezse, inkar ederse o zaman onun için bir özür yoktur, mazeret yok. İnkar eder zaten de yani Allah'tan haberdar değilse onun bir mazereti yoktur. Çünkü akıl sahibidir. Bu Keramiye fırkası. Bu nerede şey diyor? Özellikle yaygın bir hale geliyor. Horasan bölgesinde. Horasan'da. Mevraun-Nahr bölgesinde. Çok yaygın hale geliyor Keramiye fırkası. Bir de Küllabiye fırkası vardır. Küllabiye. Bu da Muhammed bin Said İbnül Kullab adında bir kişinin imamlık yaptığı bir fırkadır. Bu Küllabiye fırkası da yani bu Muhammed bin Said İbnül Kullab bu zamanın Mutezili ve Cehmi fırkalarına karşı ciddi bir münazarası var. Bir ceddelleşmesi var. Yani onların görüşlerine karşı bir reddiyesi var. Ama Mutezili ve Cehmiye fırkasına karşı bir tutumu var. Bunlarla çok tartışır ve onları birçok yerde susturur. Bundan ötürü Ehl-i Sünnet olduğu zannediliyor. Bu Muhammed bin Said İbnül Kullab Mutezile ve Cehmiye'ye karşı yani onlarla bu fırkalarla tartıştığı için onları reddettiği için Ehl-i Sünnet olduğu zannediliyor. Özellikle bir de İbnül Kullab sıfatların zatî sıfatları ispat ettiğinden ötürü. Yani Allah'ın azze ve celle zatî sıfatlarını ispat ettiğinden ötürü. Ama ihtiyari sıfatlarını inkar ediyor. Yani fiili sıfatlarını, Allah'ın azze ve celle'nin fiili sıfatlarını inkar ediyor, zatı sıfatlarını kabul ediyor. Ruhiyetullah'ı mesela ispat ediyor. Bu tür şeylerden ötürü zannediyorlar ki ehli sünnettir. İbn-i Kullab için. Bu da ne? İşte Basra, yani bu Orta Doğu bölgesinde yani çok yaygın hale geliyor. Şimdi şu bütün bu fırkalardan sonra, gördünüz bunlar dönem dönem İşte birinci asırda başlamış ta ki üçüncü asra kadar, yani ikinci asrın yarısına kadar filan halden hale giren, işte kimi zaman bu fırka şey diyor, ortaya çıkıyor, o fırkaya bu red veriyor, bu itiraz ediyor, cevap veriyor vesaire reaksiyonlar. Bütün bu fırkalaşan, bu itikat alanında mezhepleşmelerin neticesinde iki tane fırka ortaya çıkıyor. İtikat fırkası ortaya çıkıyor. İki tane itikat. Yani bu iki itikat fırkası bütün bu demden beri bahsettiğimiz muhtasar özet olarak şey ettiğimiz bu itikat ihtilaflarını ya da itikadi görüşleri kendi içlerinde topluyorlar. Ha bu iki itikat mezhebi. O da ne? Birincisi Horasan bölgesinde özellikle Keramiye fırkasından etkilenen Maturidiye ve diğer bölgelerde özellikle Kullabiye yani İbn-i Kullab'den etkilenen Eş'ariye. Ha bu iki fırka, yani bu iki itikadi fırka, bu yani itikadi gelişmeler süreçten sonra ortaya çıkıyorlar. Yani o bütün o itikadi ihtilafları adeta yani süzgeçten geçirip işte bir süreçten geçip bir gelişme var olduktan sonra ortaya çıkan iki artık nihai itikadi mezhep. Nihai mezhep ha. Çünkü artık bu mezheplerden bunlardan sonra ne diyor? Ümmet artık bu iki mezhep üzerinde karar kılıyor. Maturidi zaten Ebu Mansur Maturidi kendisi şey olduğu için, Hanefi olduğu için Hanefiler bu ikide bu itikada tabi oluyorlar. Hanefiler. Eş'arilere gelince Eş'ariye kendisi yani Ebu'l-Hasan el-Eş'ari rahimullah biliyorsunuz Mutezile'dendir. Mutezile'den şey diyor, tövbe diyor çıkıyor ama maalesef İbnül Kullab'ı Ehl-i Sünnet zannettiği için Kullabiye mezhebine giriyor. Ama zannediyor ki Ehl-i Sünnet oldum. Yani onun şeysini belki duymuşsunuzdur. Bir cuma vakti minbere çıkıyor diyor ki beni bilenler tanıyanlar tanır diyor. Tanımayanlar bilsinler ki ben Ebu'l-Hasan el-Eş'ariyim diyor. O zaman 40'ında yani 40'ında bir yani büyük bir alim, Mutezile fırkasının büyük alimlerinden birisi. Diyor ki ben nasıl bu cübbemi çıkarıyorsam diyor, itizal görüşünü çıkarmışımdır diyor. Bundan sonra benim diyor ben diyor mesela yani şeyde mezhepte İmam Ahmed bin Hanbel'e tabiyim diyor. Böyle yani Mutezile görüşünden tövbe ediyor ve İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebine tabi olduğunu ilan ediyor ama hakikatte İbnül Kullab'ın mezhebine giriyor. Çünkü onu Ehl-i Sünnet zannediyor. El-Muhim Eş'ari yani Ebu'l-Hasan Eş'ari kendi zaman yani kendi yaşadığı dönemde mezhebi şey etmemiştir. Çok fazla intişar etmemiştir. Ebu'l-Hasan Eş'ari'nin mezhebini, itikadi mezhebini, itikad mezhebini çokça yaygın hale getirenler Şafilerdir. Şafiler. Kim bu Şafiler? Yani en başlıca, en meşhur isimleri Gazali, Cüveyni ve özellikle Bakilani. Ebu Bekir el-Bakilani diye bir Şafii alemi. Özellikle. Bu üç yani özellikle Ebu Bekir el-Bakilani, ondan sonra Ebu Hamid el-Gazali ve Ebu'l-Me'ani yahut İmam-ül Haramayn el-Cüveyni rahimahumullah. Bunlar ne diyorlar? Eş'ari itikad mezhebini ciddi manada İslam ümmeti içine yayıyorlar. Bunlar hepsi üçü de nedir? Şafii alimleridir. Dolayısıyla Şafii mezhebi ne diyor? Eş'arileşiyor. Şafii mezhebi eş'arileşiyor. Yoksa İmam Şafii rahimullah hadis ehlidir. Yani hadis ehli mezhebinin imamlarındandır. Bizim imamlarımızdandır. Ama ne? Şafii mezhebi maalesef eş'arileşiyor. İtikatte eş'arileşiyor. Sonra Mağrib diyarından yani Fas tarafından İbnül Arabi gibi, El-Baci gibi, Maliki alimden büyükleri geliyorlar. Ve şu iki alimden okuyorlar ve onlar da Eş'ari itikadını alıyorlar. Ve bu itikadla Mağrib diyarına geri dönüyorlar ve Maliki mezhebi de bu şekilde Eş'arileşiyor. Hanbeli mezhebi de zamanıyla o da şey demiyor yani bu Ehl-i Sünnet çünkü artık Eş'ari oluyor. Eş'ari yani Eş'ari demek Ehl-i Sünnet oluyor. Hanbeli mezhebindeki alimler de buna şey demiyorlar yani karşı koyamıyorlar. Onlar da zamanıyla Hanbeli mezhebi de itikadda ne Eş'arileşiyor. Her ne kadar mesela bugün Hanbeli mezhebine müntesip olan misal Hicaz bölgesi yani Suudi Arabistan vesaire bunlar akidede eş'ari değiller. Ama onlar yani özellikle İmam Muhammed bin Abdülvahhab'ın davası sebebiyle, rahim olan davası sebebiyle eş'ariliği üzerlerinden attılar. Yani o bölgedeki Hanbeliler. Böylece kısaca şu dört mezhebin iki itikad mezhebine itikadi yani itikadi iki mezhep olmalarının tarihçe gelişatını işledik. Ha şimdi niye pekala böyle? Onu da tabii bitirmeden dersin manası olmayacak. En azından kısaca ki gelecek haftaya şu ilk asıldan devam edebilelim. Şimdi bunun sebebi ne? Yani niye şu bütün şu itikadi ihtilaflar, itikadi sapmalar niye bunlar olmuşlar? Sahabe döneminde bunlar olmadı. Sahabe döneminde bu tip şeyler, yani sahabe arasından kimse demedi. Yani şimdi ne? Yani eğer biz, yani bizim fiillerimizi Allah yaratıyorsa, o zaman biz demek ki mükellef değiliz. Demediler. Yahut da demediler, ya şimdi eğer biz dersek ki Allah'ın eli var, yüzü var, O zaman biz bunu yani Allah'ı şeye mahlukata benzetmiş olmayacak mıyız? Allah Azze ve Celle bunu yani mahlukata benzemekte münezzehtir. Dolayısıyla biz Allah'ın bu sıfatlarını inkar yani atıl bunları zahirin dışında değerlendirmeliyiz. Halbuki sahabe radıyallahu anhum belagatta, fesahatta hepsi yani imam insanlardı. Arapçayı çok iyi bilen insanlardı. Allah Azze ve Celle onların diliyle konuştu. Onların Arapçasıyla Kur'an'ı indirdi. Ama bu tür şeylere hiç girmediler. Hiç bu soruları sormadılar. Ha, çünkü onlarda ne bir tasavvur vardı. Yani onların tasavvurunu, onların yargısını, yargısına yargılan kıstası, ölçüleri farklıydı. Bu görüşlerin ümmet içinde ümmete girmesi ve ümmete hakim olmasının sebebi nedir? İlk asırda, Hicri ilk asırda İslam'ın yayılması, yani futuhatların çoğalması ve Acem bölgelerine girmesi neticesinde yabancı topluluklarla temas ve o yabancı toplulukların kültürlerini, medeniyetlerini İslam topraklarına taşımaları. Ve bunun içinde en kilit nokta, en püf nokta, bunu iyi anlamalısınız, nedir? Logik denilen ya da analitik denilen İslam'a girdikten sonra mantık diye isimlendirilen mantık dili. Yani bütün bu itikadi sapmalara sebep olmuş olan mantık dilidir. Yani Aristoteles'in düşünce sistemi, kıyas sistemi. Aristoteles antik Yunan çağında yaşamış meşhur felsefecilerindendir. Yani Batı uygarlığının felsefesinin temelidir. Aristoteles, Platon, bunlar o Batı felsefenin şeyleridir, temelleridir. Bu İslam topraklarına girmesiyle yani mantığın İslam topraklarına girmesiyle artık ne? Ümmet maalesef zamanıyla tabii bir anda değil, bu yüzyıllar aldı. Yüzyıllar içinde ümmet ya da ümmetin uleması Kur'an'ı, sünneti, İslam'ı Allah'ın Azze ve Celle'nin konuştuğu dille değil ve o dilin kalıplarıyla değil, Aristoteles'in mantık kalıplarıyla anlamaya başladı. Aristoteles'in mantık kalıplarıyla anlamaya başladı. Bu sefer ne ettiler? Yani Kur'an, sünnet, yani İslam dinini antik Yunan'ın düşünce kurallarıyla, kalıplarıyla anlamaya başlayınca işler karıştı. Yani sünnette kadim, hadis kavramı, cevher, araz kavramı yoktur. Bunlar sünnette, Kur'an'da bunları bulamazsın. Allah cisim midir, değil midir? Allah'ın mekanı var mıdır, yok mudur? Şeye mahlukata benzer mi, benzemez mi? Yahut da lugatta hakikat, mecaz var mıdır, yok mudur? Bunlar bu tip tartışmalar, bu tip ihtilaflar sahabe indinde, hatta sahabeden sonra tabi'in döneminde böyle ihtilafları, böyle tartışmaları rast gelemezsin. Çünkü o dönemler, o pak dönemler Kur'an'ı ve sünneti Kur'an'ın diliyle anlıyorlardı. Kur'an'ın diliyle. Yunan Aristoteles'in diliyle değil. Şimdi mantık, tabii biz mantık dersi yapmayacağız inşallah. Yani mantığın içine de çok fazla girmeyiz ama en azından bunu anlamanız için. Kısa, öz olarak. Belki biraz vakit uzayacak ama artık biraz sabredeceksiniz. Yahut da bitireceğim. Mantık, İbn-i Sina, mantıkçı, yani mantık büyüklerindendir. İbn-i Sina mantığı tarif ederken şöyle der.
Yarın ne? Yarın cumartesi değil mi?
Evet. Çalışanlar var mı?
Sen çalışacak mısın?
Mantık, düşünce, düşünce esnasında insanın zihnini hata yapmaktan yanılmaktan koruyan kanuni alettir diyor. Mantık neymiş o zaman? Mantık, düşünce esnasında, insan düşünürken, tefekkür ederken, o tefekkür esnasında hatalar, o tefekkür içinde hatalar ve yanılmalar meydana gelmemesi için bir kanuni bir alettir diyor mantık. O zaman nedir birincisi? Birincisi o zaman mantık neymiş? Bir aletmiş. Ne demek alet? Yani kendi izah, kendi başına maksut değil. Yani insan mantık okurken mantık için okumaz. Mantığı başka bir şey için okur. Yani biz mesela Arapçada sarf nahi, sarf nahi için, nahi için okumuyoruz, belagat için okuyoruz. Çünkü Arapça, yani Kur'an belagattır. Dolayısıyla onu anlayabilmek için onu okumamız gerekiyor. Şimdi mantık o zaman demek ki kendi zatına gaye değil. Zaten Aristo'da şey derken, mantık şey derken, oluştururken ya da onu tarif ederken ve onun esaslarını beyan ederken felsefeye giriş olarak tanımlar. Mantığın gayesi odur. Felsefeyi anlaman için. Yani felsefi istidlalleri, felsefi anlayışları anlayabilmen için mantık okuman lazım ki bunu anlayabilesin. Ha, İslam toplumuna geçişinde bu nasıl oldu? Kelam ilmini anlayabilmen için. Kelam ilmi nedir? Yani dinin aslı, yani itikat meseleler. İtikat meselelerini anlayabilmen için mantık okuman gerekiyor. Onun şeysi, yani ilk adımı, onun zemini nedir? Mantık. Mantık bilirsen o zaman itikat meselelerini anlayabilirsin diye bir şey bir hale dönüştü. Hatta Gazali der ki mantık bilmeyen kişinin düşüncesine itibar edilmez. Yani mantık bilmeyen bir kişinin düşünce yapısına, fikirlerine itibar edilmez. Niçin? Çünkü mantık nedir? Kanunidir. Ya bu önemli olan burası. Birincisi, mantık bir alettir. Yani biz bunu başka bir ilim okumak için öğreniyoruz. O da nedir? Kelam ilmi. Yani itikat meselelerini öğrenmek için. Dikkat ederseniz demden beri konuştuğumuz bütün bu şeyler, fırkalar neydi? İtikadi fırkalardı. Hepsi ne hakkında konuşuyorlardı? Allah Azze ve Celle hakkında. İmanın tarifi, tevhid mefhumu, Allah'ın esma ve sıfatı bunlar hakkında konuşuyor. Yani kelam ilmi ilk önce evvelen ne hangi alana girmiştir? İtikat alanına girmiştir. Önce itikat alanına girmiştir. Daha sonra fıkıh usulüne girmiştir. Bugün mesela yani biz dahi yani talebe okuturken mantıktan vazgeçemiyoruz. Mantık okutma mecburiyetine kalıyoruz. Çünkü talebe normal klasik eğitim sürecinde özellikle fıkıh usulü kitaplarını okuyacağı yani okumak için mantık bilmesi gerekiyor. Çünkü öyle yani o kitaplar mantık lugatıyla yazılmış. Mantık yani mantığın hakim olduğu düşünce sistemiyle yazılmış. Dolayısıyla bir talebe o kitapları anlayabilmesi için mantık bilmesi gerekiyor. Ha? O da neden kaynaklanıyor? Çünkü mantık kanunidir. Yani mantık senin düşüncelerine kurallar getirir. Der ki böyle böyle düşüneceksin. Şöyle şöyle düşünürsen, fikirlerini böyle zincirlersen, böyle yani ard arda getirirsen, kalıp böyle kalıplara sokarsan fikirlerini, düşüncelerini, o zaman o düşünceler mantıklı olur. Mantıklı olduğu için de doğru olur. Ama eğer bu kalıpların dışına çıkarsan, yani sana gösterdiğim kuralların dışına çıkarsan eğer, o zaman senin fikrin, senin istidlalin mantıklı olmaz. Dolayısıyla yanlış olur. Çünkü mantıklı olması doğrudur. Mantıklı olmaması yani mantıksız olması yanlıştır. Ha şimdi bu sistem, yani bunu anlamanız lazım. Bu böyle bir sistem, yani senin fikriyatına, senin tasavvuruna hükmeden. Tasavvur nedir? Benim haricimde bir hakikatin, yani o haricimde olan bir şeyin hakikatı benim zihnimde bir surete dönüşmesi. Tasavvur budur. Mesela kardeş vardır, şimdi kardeş benim haricimdedir. Yani benim dışımda birisidir. Bana sorulduğu zaman, işte kardeşi nasıl bilirsin? Ben onu ne? Dıştan gördüğüm kadar, tasavvur edebildiğim kadarıyla tarif etmeye çalışırım. Derim ki işte boyu 1.60'dır, işte şöyledir, kilosu budur, rengi böyledir, sakalı şöyledir. Yani ben onu görebildiğim kadarıyla böyle böyle tasvir ederim. Tasavvur ederim. Yani ne bu? Bir düşünce, düşünceyle tefekkür ederek. Mantık buna kaideler getiriyor. Diyor ki tasavvurunu benim koyduğum kaidelere göre yapacaksın. Ölçüler getiriyor. Kıstas diyor ki bu kaidelere göre tasavvurunu gerçekleştireceksin. Sonra bu tasavvurdan sonra mesela diyeceğim ki falan filan kardeş düzgün bir kardeş. Güzel bir kardeş. Mümin bir kardeş. Takvalı bir kardeş. Ne diyorum şimdi pekala o kardeşi? Bir vasıflandırıyorum. Yani tasavvur ettikten sonra onun kim olduğunu benim zihnimde bir suret gerçekleştikten sonra ona bir yargı veriyorum. Yani yargılıyorum. Diyorum ki güzeldir. Yahut da çirkindir, İyi bir Müslümandır, kötü bir Müslümandır, bir yargı ona nispet ediyorum. İşte buna ne derler? Tasdik. Bu tasdike de mantık ölçüler getirir. Der ki sen tasdik ederken şu şu ölçülere göre tasdik etme durumundasın. Eğer bu ölçülerin dışına çıkarsan senin tasdikin yani senin yargın yanlış olur. Mantıksal olmaz. Bu yargıların ard arda gelmesi, yani benim artık bu yargılarla bir şey ispat etmeye çalışmam, istidlal etmeme, buna da mantık kurallar getirir. Der ki şu şu kurallara göre sen yani istidlal yapacaksın. Buna göre sen bir şey beyan edeceksin. Falan falan kardeş mesela Müslümandır. Bu bir tasdiktir. Bundan ötürü de kardeş övülmeyi hak eder. Şimdi sen bu ikisi arasında bir bağlantı koydun. Bu bağlantıyı ne? Mantıksal kaidelere göre kurman lazım ki mantıksal olsun. Yani mantığın kabul ettiği ölçülere, kurallara göre koyman lazım ki o mantıken doğru bir çıkarma, doğru bir netice olsun. El muhim yani bizim burada önemli olan bu mantık yani sistemi, yargı sistemi İslam ümmeti tarafından kabul edilince ve özellikle yani artık yani itikat alanında ondan sonra fıkıh usulünde de artık hakim olunca ne etti? Yani sahabenin fehmini, sahabenin tasavvur kalıplarını, tasdik kalıplarını, istidlal kalıplarının yerine ne geldi? Aristoteles'in tasavvur kalıpları, tasdik kalıpları ve istidlal kalıpları geldi. Artık ne ümmet meselelere nasıl baktı? Mesela artık mantıksal kurallarla, kaidelerle bakmaya başladı. Yoksa aslen İslam'ın yani sahabenin fehminden çıkan kurallarla değil. Ha dolayısıyla da bütün bu bidatlar ortaya çıktı. Dolayısıyla da ne mezhepler iki tane itikad mezhep içinde karar kıldılar ve bu mezheplerde diğer yani fıkıh dört mezhebe de hakim oldular ve bugüne kadar netice biz dediğimiz zaman bir kişi ibadette Allah'ı ifrad etmediği sürece Müslüman değildir dediği zaman adam diyor ki sen ne demek istiyorsun? Yani bu yani şimdi ben şey miyim, müşrik miyim, kafir miyim diye itiraz ediyor. Seni aşırılıkla ve tekfircilikle itham ediyor. Çünkü kafa yapısı artık Kur'an'dan, sünnetten ve sahabenin fehminden beslenen bir kafa değil. Yani bir düşünce sistemi değil. Düşünce sistemi Aristoteles'ten gelen bir düşünce sistemi. Misal en basit yani kural olarak. Yani bunu hepiniz yani okulda mantık dersi belki işlemediniz ama ya da kısmen işlemişsinizdir. En azından şu şeyi hepiniz duymuşsunuzdur. Sokrates insandır. İnsanlar, bütün insanlar ölümlüdür. Dolayısıyla netice nedir? Sokrates ölümlüdür. Bu çok meşhur bir misal olduğu için getiriyorum. Ha bu şimdi ne? Burada mantık senin şu netice çıkarman için bak. Sokrates ölümlüdür neticesini çıkarman için sana kural getiriyor. Diyor ki senin yani şu netice çıkarman için bir şey var. Yani kalıplar var. O kalıp nedir? Birinci iki mukaddimesi olacak. Yani iki cümle gelecek evvelinde. İlk cümle ne olacak? Küçük öncü cümle mukaddime olacak. Bu tekil olacak. Yani Sokrates. Sokrates nedir? İnsandır. Bu tekildir. İkinci cümle diyor. İkinci mukaddime ne olacak? Çoğul olacak. Külli olacak yani. Külli. Yani bütün insanlar. Eğer mesela burada desen ki insanlık ölümlüdür, o zaman kabul etmez. Der ki mantık yok bu. Mantık yani mantıki değil. Mantığa aykırıdır. Çünkü bu ikinci cümle ne gelecek? Külli gelecek. Yani bütün. Bütün insanlar. Ha eğer böyle gelirse iki şey, bu iki cümle bu şekilde gelirse ve başka şeyleri var yani bu ayniyet vesaire meseleler ama onlara girmeyeceğiz. Yani en basit haliyle o zaman diyebilirsin ki o zaman ne demek ki o zaman Sokrates ölümlüdür. Bu netice çıkarabilirsin. Bu mantığa göre şimdi nedir? Doğrudur. Mantıksaldır çünkü. Mantıkidir yani bu doğrudur. Misal bugün bazı kardeşler şöyle diyorlar. Mesela biraz güncelleyelim. Mesela Ahmet ya da Ahmet demeyelim. Arif ya da Zeyd. Zeyd bizim arkadaşımız Zeyd. Zeyd. Zeyd nedir? Zeyd Türktür. Zeyd Türktür. Bütün Türkler Müslümandır. Dolayısıyla Zeyd nedir? Müslümandır. Dolayısıyla Zeyd Müslümandır. Yani mantıki mi bu?
Evet.
Niye?
Mantıklı.
Mantık kurallarına göre doğru. Doğru yani. Çünkü Zeyd Türktür. Tekil. Zeyd tekil. Türktür. Tasdik yani hüküm yargı verdin, hüküm verdin. Tekildir. İlk öncü cüm yani ilk öncü böyle gelmesi gerekiyor. Tekil gelmesi gerekiyor. İkinci öncü de külli gelecek. Bütün Türkler dedik. Külli geldi. O zaman bu neticeyi çıkarabilirsin. Zeyd o zaman Müslümandır. Şimdi ümmetin düşünce sistemi, düşünce kalıpları böyle olduğu için doğrudur. Pekala bütün Türklerin Müslüman olduğunu nereden çıkardın? Bunu mantık soruşturmaz. Mantık demez yani bu doğru mu yanlış mı? Gerçekten bu yani böyle mi tayin edilir? İnsanların Müslüman olup olmayışı yahut da yani Zeyd'in Müslüman olup olmayışı şu düşünce kalıpları dahilinde mi tayin edilir? Yoksa İslam'ın yani Kur'an'ın ve sünnetin ve sahabenin ortaya koyduğu kalıplara göre mi tayin edilir? Ha? Neye göre Zeyd'in Müslüman olduğunu şey edeceğiz? Tayin edeceğiz.
İkinci şıkka göre.
Kur'an, sünnet ve sahabenin fehmiyle tayin edeceğiz. Ama şu düşünce kalıpları ümmete hakim olduğu için bu kalıplara göre tayin ediyorlar. Yani düşün kafa yapısı böyle çalışıyor. Kafa böyle çalışıyor. Veyahut da bunun zıttı bir misali vereyim. Zeyd. Zeyd nedir? Zeyd oy kullanıyor. Zeyd oy kullanıyor. Tamam mı? Bütün oy kullananlar müşriktir.
Zeyd de müşrik
oldu. Müşriktir. O zaman bunun neticesi nedir?
Zeyd de müşrik.
Zeyd müşriktir. Zeyd müşriktir. Mantık buna itiraz eder mi? İtiraz etmez. Doğru. Bu doğru der. Çünkü ne? Birinci öncü tekil. İkinci mukaddimede küllidir. Netice tamam. Hiçbir sorun yok yani. Zeyd müşriktir. Şimdi bu düşünce sistemi, bu kıyas sistemi ümmete hakim olduğu için biz meseleleri böyle hallediyoruz. Halbuki şunu sormak lazım. Bütün oy kullananları müşrik midir? Neye göre tayin ediyoruz bunu? Bunun ölçüleri nedir? Biz bunda neye döneceğiz? Yani şimdi şuna mı bakacağız? Tamam, dur bakalım. Zeyd müşrik mi bunu inceleyelim. Dur birinci cümle, birinci mukaddime tamam tekil geldi. İkinci mukaddimede külli geldi. Zeyd tamam, doğru. Zeyd müşrik. Böyle mi halledeceğiz ki böyle hallediliyor? Takriben yani bir matematiksel bir denklem şeklinde hallediliyor bu mesele. Yani siz belki gülüyorsunuz ama hakikat bu. Hakikat. Bu tip meseleler matematiksel denklemler şeklinde hallediliyor. Böyle hallediliyor yani. Çünkü bu ümmete bu düşünce sistemi hakim geldi. Aristo yani bugün Aristo'nun diliyle konuşuyor millet. Yani Aristo'nun diliyle Kur'an ve sünnet anlaşılıyor. Onun için İmam Şafii rahimullah dedi ki ne İmam Şafii der ki onlar Kur'an'ı terk yani Kur'an'ın lügatını, dilini terk ettiler ve Aristo'nun lügatını kabul ettiler. Aristo'nun lügatını. Elbette şimdi yani ve Zeyd'in müşrik olduğunu biz neye şey edeceğiz? Neye arz edeceğiz? Kur'an ve sünnetin ve sahabin fehmini arz edeceğiz. Onlar bu meseleyi nasıl şey etmişler? Nasıl yani hangi kalıplarda bu meseleyi değerlendirmişler? Neyi şart koşmuşlar? Neyi mani getirmişler? Neyi nasıl tarif etmişler? Dolayısıyla kardeşler, işin şeysi, sonucu bizim tasavvurumuz. Tasavvur neydi? Tasavvur, benim dışımda ister bu bir kişi olsun, ister bir fikir olsun, ister bir eşya olsun, ne olursa olsun. Yani benim dışımda olan herhangi bir şeyi ben kendi zihnimde şey etmem. Yani ne diyorlar? Tasvir etmem. Zihnimde tasvir etmem. Zihnimde bir suretin oluşması, onun hakkında bir suretin oluşması hangi ölçülere göre gerçekleşmesi lazım? Aristoteles'in ölçülerine göre mi? Yok. Hangi bu tasavvurun kalıpları nereden çıkması lazım? Kur'an, sünnet ve sahabenin fehmi. Tamam, bizim tasavvurun kalıpları bu buradan çıkması lazım. Aristoteles'in mantığından değil, logikten, analitikten değil. Tasdik. Bunları, özellikle bunları kullanayım çünkü bunlar mantıkta şeydir. Yani mantık bunlara hükmeder. Mantık tasavvura, tasdike ve istidlale hükmeder. Bunların, bunları bir düşünce sistemine, düşünce kurullarına, kurallarına şeydir, hapseder. Tasdik neydi? Tasdik bizim dışımızda, bizim haricimizde olan herhangi bir şeye, neyse artık insan, eşya, fikir, neyse artık bunların hepsine ne vasıflandıran, vasıflandırmak, yargılamak. Yani doğrudur, yanlıştır, güzeldir, çirkindir, helaldir, haramdır, neyse. Yani bir yargı, onun üzerine bir yargı oluşturmak, ona bir sıfat vermek, bu da tasdik diyoruz. Bu da, bunun da ölçüsü ne olması lazım? Daha doğrusu neyin kurallarına göre, hangi kalıplara göre biz tasdikte, tasdikimizi oluşturmalıyız? Kur'an, sünnet ve sahabenin fehmi. Bu kalıplara göre tasdik oluşması lazım. Yani bir şeyin doğruluğu, bir şeyin yanlışlığı, bir şeyin güzelliği, bir şeyin çirkinliği, bir şeyin haramlığı, bir şeyin helallığı ne Kur'an ve sünnet ve sahabenin fehmiyle gerçekleşmesi lazım. Tabi yani ehl-i sünnet akidesinin içindeki teferruatıyla beraber, yani şöyle anlaşılmaz çünkü belki o şeyler bir yerde, yani ehl-i sünnete göre akıl da, yani taksim ve takvi, yani bir şey güzelliği ve çirkinliği, yanlışlığı, doğruluğu akılla malum olur. Akılla malum olur. Onu da yani yanlış anlaşılmaz. Üçüncüsüne istidlal. İstidlal artık nedir? İstidlal şu benim yargılarım var ya, o yargıları artık bir araya getirerek, rapt ederek, irtibatlandırarak üçüncü bir netice çıkarmam. Hani deminden yaptık ya, Zeyd oy kullanıyor, bütün oy kullananlar müşriktir. Dolayısıyla Zeyd de müşriktir. İşte o bir istidlal. Ne mantık kural getirmiş. Böyle istidlal getireceksin. Ha, bu istidlal bizim ne? Mantık kurallarına göre değil, Kur'an, sünnet ve sahabenin fehmine göre gerçekleşmesi lazım. Ha işte o zaman bunu halledebilirsek, yani şu kafa yapımız tekrar Kur'an'la, Kur'an'ın dilinden konuşan, sünnetin dilinden konuşan ve sahabenin fehmiyle konuşan bir şeye dönüştüğü zaman işte o zaman meseleleri doğru anlayacağız. Onun için onu da son olarak şey diyeyim. Hadis ehlinin kalıpları şu: tasavvur, neydi? Tasdik ve istidlal. Kısaca böyle. Şu üç şeyin kalıpları hadis ehline göre bir lügattır. Yani Arap lügatıdır birincisi. İkincisi sahabenin fehmidir. Sahabenin fehmidir. Ve üç de taabbut. Taabbut yani ne? Biz kuluz, Allah Azze ve Celle Rab'dır. Biz, yani Aristoteles mantığını tarih ederken, tesis ederken, felsefe için zemin kılarken niçin bunu yapıyordu? Gayesi ne? İnsanın hakim olduğunu ispat etmek için. İnsanın doğruyu tespit eden olduğunu ispat etmek için. Yani biz kendi kararlarımızı kendimiz veririz. Biz hükmederiz. Biz doğruyu tayin ederiz. Biz yanlışı tayin ederiz. Bunun için felsefenin şeysi budur, derdi budur. Halbuki bizim aslımız nedir? Bizim yani temel esası kalbimiz nedir? Biz kuluz. Biz itaat üzere yaratılmışız. Biz itaat için yaratılmışız. Biz ibadet için yaratıldık. Bizim bir Rabbimiz var. Bize düşen nedir? Ona kulluk etmektir. O emreder, biz itaat ederiz. O nehyeder, biz itaat ederiz. O var eder, biz alırız. O bizi rızıklandırır, nimetlendirir, biz de şükrederiz, hamd ederiz. Onun emirleri, nehirlerin dışına çıkmayız. Dolayısıyla bizim için, yani biz kendimizin Rab olduğunu, ilah olduğunu ispat etme derdinde değiliz. Biz Allah'ın azze ve celle Rab olduğu, ilah olduğunu ispat etme derdindeyiz. Dolayısıyla bizim kalıbımız, ana kalıpların, düşüncemize hakim olacak olan ana kalıplarının birisi ne olmalı? Kulluğumuz, biz kuluz yani. Allah Azze ve Celle, yani Kur'an ve Sünnet herhangi bir meseleyi yaklaştığımız zaman kul olarak yaklaşmak. Yani biz bu konuda söz sahibi değiliz. Biz, yani biz bir insanı Müslüman diyemeyiz. Biz kendi düşüncemizle bir insana İslam hükmünü veremeyiz. Biz bir insana küfür hükmünü veremeyiz. Biz bir insana fasık hükmünü veremeyiz. Biz bir insana münafık hükmünü veremeyiz. Kendi yapımızla. Biz bunda neyiz? Biz kuluz. Kalıp bu yani, kuluz. Neye döneceğiz o zaman? Allah Azze ve Celle'nin kavline, Resul Aleyhisselatın sünnetine ve sahabenin fehmine. Eğer o kişi Allah'ın dinine göre Müslüman ise biz de Müslüman deriz. Allah'ın dinine göre kafir ise kafir deriz. Allah'ın dinine göre müşrik ise müşrik deriz. Fasık ise fasık deriz. Münafık ise münafık deriz. Çünkü biz kuluz. Bu bizim mülkümüz değil. Allah'ın adına konuşmak ya da Allah'a mahsus olan alanda onun yerine hüküm vermek bu bizim işimiz değil. Bu felsefecilerin işi. Bu işte Yunanların, batıcıların işi. Onlar Rab olma, ilah olma iddiasında. Yoksa biz değiliz. Elhamdülillah bizim Rabbimiz var. Ve biz Allah Azze ve Celle Rab, yani Rab olarak Allah Azze ve Celle'nin de ilah olarak da razı hoşnutuz. Bize başka bir Rab ve ilah lazım değil. Gelecek haftaya buradan devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve hamdike.